Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 20 Sven 1403 Hicri Kameri 9 Ramazan 1446 ve Miladi 10 Mart 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından gazeteci Sayın Ercan Dolapçı ile Amerika'nın İran karşıtı politikalları üzerinden yaptığı röportaj, İran basında seçmeler, Ramazan özel programı ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesul Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Bekayi, Suriye halkına yönelik katliam ve şiddetin durmasını umuyoruz. Tahran-Van trenlerinin ilk yolcuları Van'a ulaştı. Suriye'de kriz derinleşiyor. Son 72 saatte yaklaşık 1000 sivil hayatını kaybetti. Amerika'dan Türkiye ile ilişkileri azaltma eğilimi. Yemenlilerden İsrail'e 4 günlük süre. İsrail medyası, Yemen'den yeni saldırılar bekleniyor. Şimdi haberler. Dışişleri Bakanı Sözcüsü bugün Suriye'deki sivillere yönelik her türlü şiddet eylemini, katliamı ve saldırıyı kanadı ve Suriye yöneticilerinin sorumluluklarını hatırlatarak Suriye halkının farklı kesimlerine yönelik katliam ve şiddetin durmasını umuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün haftalık basın toplantısında dış politika alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bekayi, Donald Trump'ın İran yetkililerine mektup gönderdiği iddiasını yanıt olarak, "Hayır, böyle bir mektup alınmadı," dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü ayrıca başka bir soruya cevaben, "Baskı ve tehdit altında müzakere anlamsızdır. İran hiçbir zaman baskı, tehdit ve korkutma altında müzakereyi kabul etmeyecektir," ifadelerini kullandı. Bekayi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Irak'ın İran'dan elektrik satın alma yaptırımı muafiyetinin uzatılmamasını Amerika'nın maksimum baskı politikası çerçevesinde değerlendirdi ve İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi ve bölgedeki varlığını artırması durumunda Tahran'a yönelik baskının artacağını belirten açıklamalarına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı. Bu tür açıklamalar hukukun ihlali ve insanlığa karşı işlenen suçlara itiraftır. Amerika'nın İran halkına yönelik tek taraflı yaptırımları hiçbir hukuki ve yasal dayanağa sahip değildir. yasa dışıdır ve uluslararası hukuka aykırı bir eylemdir. Amerika bu eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır. Bekayı önemli olan bölge ülkelerinin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ve İran ile sahip oldukları iyi ilişkilere dayanarak Amerika'nın yasa dışı ve zorba baskılarının ikili ilişkilerini olumsuz etkilemesine izin vermemelidir, dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, dost ülkelerle temas halindeyiz. Irak ile iyi ilişkilerimiz var ve her iki halkın çıkarlarını garanti altına alacak kararlar alınacaktır, şeklinde konuştu. Bekayı Suriye'deki mevcut durum ve başkent Şam'ı yöneten isyancılar tarafından sivillere yönelik katliamlarla ilgili olarak her türlü şiddet eyleme, katliam ve sivillere yönelik saldırı kınanmalıdır ve bunun hiçbir bahanesi olamaz. Alevi, Dürzi, Hristiyan ve diğer azınlık topluluklarının saldırıya uğraması bölgedeki ve uluslararası kamuoyundaki insani duyguları ve vicdanı derinden sarsmıştır, dedi. Bekayı bu Suriye yöneticileri için bir sınavdır. Tüm Suriye vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama sorumluluklarını yerine getirmelidirler, ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Suriye'de nüfuzu ve varlığı bulunan ülkelere kaygılarımızı ilettik ve Suriye halkına yönelik katliam ve şiddetin durmasını umuyoruz, dedi. Bekayı bu tür şiddet olayları Suriye toplumundaki güvenlik ve siyasi durumu daha da karmaşık hale getirecek ve Suriye ile bölgenin iyiliğini istemeyen taraflar bu durumdan faydalanacaktır ifadelerini kullandı. Fransa'da kaybolan bir İran vatandaşı ile ilgili olarak Bekayi şu ana kadar Fransa'daki ilgili kaynaklardan herhangi bir bilgi alamadık. Dün Fransa Büyükelçiliği ile görüştük ve konsolosluk birimimiz konuyu takip ediyor. Umarız kısa süre içinde bir bilgi alabiliriz, dedi. İsrail rejimine yönelik yaptırımlar hakkında Bekayi şunları söyledi. Son iki yıldır bu rejime yönelik siyasi, mali ve askeri desteğin durdurulması birçok İslam ülkesi tarafından gündeme getirildi ve biz de bu sürecin bir parçasıyız. Gazze'de bir soykırım gerçekleştiğini kabul edersek ve son zamanlarda Gazze'nin su ve elektriğinin kesildiğini, halkın açlık ve kıtlığa sürüklendiğini duyduysak, soykırımın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmelere göre devletlerin yükümlülükleri bulunmaktadır. Soykırım işleyen bir tarafa destek vermekten kaçınmalı ve her türlü aracı kullanarak soykırımı durdurulmalıdır. Bekayı ilk adım bu rejimin silah sevkiyatının durdurulmasıdır. Ancak Amerika ve Avrupa ülkeleri İsrail'e her türlü silahı sağlamaktadır, dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü bu rejimin 8-10 yıldır işlediği suçlar durmadı. Ülkeler bu rejime mali destek sağlamaktan ve ticari ilişkiler kurmaktan kaçınmalıdır. Bu sadece İslam ülkeleriyle ilgili bir konu değildir. İki hafta önce Afrika Birliği de benzer bir karar aldı. Ülkelerin İsrail'e mali ve askeri yardım sağlamamaları gerektiğini belirtti şeklinde konuştu. Bekayı bazı Türk yetkililerin açıklamalarına yanıt olarak bu açıklamalar sonrasında Türkiye Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve ardından İran Büyükelçisi de Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi, dedi. Bekayı Cidde'de Dışişleri Bakanımızın Türkiye mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik eleştiriler ve görüşler açıkça dile getirildi ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Suriye ile ilgili gelişmelerde suçlamalara ve yanıltıcı açıklamalara dayalı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Suriye'de rolü ve etkisi olan tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesini ve gerçek dışı açıklamalardan kaçınmasını bekliyoruz, dedi. Bekayı Avrupa ülkeleri ile yapılan nükleer görüşmeler hakkında şu bilgileri verdi. Avrupa tarafları nükleer anlaşmanın bir parçası oldukları için ve Rusya ile Çin de sürecin bir parçası olarak hukuki olarak bu anlaşmaya dahil oldukları için onlarla müzakerelerimiz devam ediyor. Muhtemelen yakın gelecekte bu ülkelerle uzman düzeyinde bir toplantı yapılacaktır. Pandemi nedeniyle ara verilen Tahran-Van yolcu tren seferleri 5 yıl aradan sonra bugün yeniden başladı. Parsu'da Mehrab Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran ve Türkiye arasında önemli bir ulaşım köprüsü olan Van-Tahran treni düzenli seferleriyle bölge halkına tekrar hizmet vermeye başladı. Dün saat 12.35'te Tahran'dan hareket eden ilk tren bugün saat 11'de Van Garı'na ulaştı. Toplam 40 kişilik kapasiteli 7 kuşetli vagonlu trenle İran'dan gelen 200 yolcu, Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Özcan Balcı, Van YYÜ Rektörü, Profesör Doktor Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutan Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Vali Yardımcıları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Van Lojistik Müdürü Tahirhan Gencer, Van TSO Başkanı Necdet Takba ve diğer kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Demir Yolu Şirketi Genel Müdürü, eğer bu trene yoğun ilgi olursa bir sonraki aşamada Tahran-Ankara trenlerini de hizmete alacağız. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran Demir Yolları Genel Müdürü Cebbar Ali Zakari, İran ile Türkiye Demir Yolları arasında varılan anlaşma sonucunda 5 yıllık bir aranın ardından bu trenin tekrar hizmete alındığını açıkladı. Zakari trenin 7 yolcu vagonlu bir restoran ve bir lokomotiften oluşunu toplamda 280 yolcu taşıyabileceğini belirtti. Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı bu trenin biletlerinin tamamen tükendiğini ve iki ülke arasında turizmi geliştirmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca yoğun talep olması halinde Tahran-Ankara tren hattının da faaliyete geçeceğini vurguladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemlevi Eculani'ye bağlı unsurlar tarafından ülkenin kıyı bölgelerinde 973 Suriyeli sivilin öldürüldüğünü duyurdu. Parsüden haberine göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi pazartesi günü yayınladığı raporda son 72 saat içinde Eculani'nin kontrolündeki güçler tarafından gerçekleştirilen 40 saldırıda 973 Suriyeli sivilin öldüğünü açıkladı. Gözlemevi toplu katliamların, yıkımların, infazların ve Alevilere ait ev ve mülklerin yakılmasına devam ettiğini belirterek bu suçların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Suriye'deki vahim durum uluslararası alanda da büyük tepkilere yol açtı. Bu gelişmeler üzerine Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedrettin el-Husi, Suriye'de yaşanan korkunç olaylar karşısında sessiz kalmanın bir suç olduğunu ve dini, insani sorumluluklara aykırı düştüğünü ifade etti. Husi, pazar gecesi yaptığı Ramazan konuşmasında bölgedeki tekfirci grupların destekçileri medyada onları farklı bir imaj ile göstermeye çalışıyor. Ancak gerçekler ortada dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise Suriye'nin batısındaki son şiddet olaylarına ilişkin yayımladığı bildiride ülkedeki sivil ölümlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Türk, Suriye'den gelen ve özellikle kadınlar ile çocukların öldüğünü gösteren raporların son derece endişe verici olduğunu belirterek, Suriye'nin kuzeybatısındaki kıyı bölgelerinde sivillerin katledilmesi derhal sona ermeli dedi. Öte yandan Eculani güçleriyle protestocular arasındaki çatışmalarda yaklaşık 1000 sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil bir toplantı düzenlemesini talep etti. Amerikalı iki demokrat ve cumhuriyetçi milletvekili tarafından sunulan yeni bir öneriye göre Amerika-Türkiye ilişkilerinin daha alt bir seviyeye indirilmesi gerekiyor. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre Donald Trump'ın Amerika'da yeniden iktidara gelmesinin üzerinden kayda değer bir süre geçti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dış politika ekibinin beklenti ve tahminlerinden aksine Washington-Ankara hattında belirgin bir iyileşme gözlemlenmiyor. Üstelik ilişkilerin gelişmesi bir yana Amerikan Temsilciler Meclisi'nden iki milletvekilinin Türkiye ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesini öneren girişimi Ankara'daki yetkilileri endişelendirdi. Ankara'da yayınlanan Karar gazetesinin Fox News'a dayandırdığı haberine göre iki Amerikalı milletvekili Türkiye'ye karşı sert bir tutum takındı. Illinois'tan Demokrat milletvekili Brad Schneider ve Florida'dan Cumhuriyetçi milletvekili Gus Bilirakis, Amerikan Dışişleri Bakanı'nda Türkiye'nin statüsünün yeniden sınıflandırılmasını önerdi. Bu iki milletvekili, Amerika'nın dış politikasında artık Türkiye'nin daha alt bir seviyede değerlendirmesi gerektiğine inanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı İsrail rejimine hitaben yaptığı açıklamada Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Farsude'ye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazartesi günü Suriye'deki durumu değerlendirmek amacı ile düzenlenen basın toplantısında İsrail rejimine yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı artırarak kendi güvenliğini sağlayamayacağını belirtti. Ayrıca İsrail'in aradığı barışı ancak 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devleti kurulması ile elde edebileceğini vurguladı. Türkiye, İsrail Gazze'ye yardımların girişini engellemesi Filistin halkına toplu cezalandırmadır. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz pazartesi günü yayınladığı bir açıklamada İsrail rejiminin Gazze şeridine insani yardımların girişini engellemesini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi ve bunun Filistin halkına yönelik toplu bir cezalandırma olduğunu belirterek kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Ürdün'de Suriye, Ürdün ve Irak ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı olduğunu vurguladı. Fidan, Suriye'deki çatışmalara ve artan şiddet olaylarına değinerek Suriye halkının tüm kesimlerinin kargaşa ve provokasyonlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Fidan tüm esirlerin serbest bırakılmasının ardından Gazze'ye yönelik savaşın yeniden başlama ihtimaline ilişkin endişeleri dile getirerek Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine yönelik plan ve önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca Suriye halkının İsrail rejiminin topraklarına işgal etmesini asla izin vermeyeceğini vurguladı. Yemen İnsan Oğlu Hareketi Genel Sekreteri İsrail rejimine Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemeyi ve saldırılarını durdurması için 4 gün süre tanıdı. Parsude'ye göre Yemen İnsan Oğlu Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedreddin El-Husi, Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail rejiminin önümüzdeki 4 gün içinde Gazze şeridine yönelik kuşatmayı kaldırmaması ve insani yardımların girişini engellemeye devam etmesi halinde de Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'e yönelik deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını duyurdu. Husi, Yemen'in Gazze'de artan gerilim, insani yardımların engellenmesi ve açlık tehlikesinin geri dönmesine sessiz kalamayacağını vurguladı. Sanaa merkezli Yemen hükümeti, Ensaroğlu Hareketi Genel Sekreterinin açıklamalarına destek vererek İsrail'e karşı deniz operasyonlarının yeniden başlatılmasını dini ve ahlaki bir görev olarak nitelendirdi. Bu gelişmeler üzerine Batı Asya uzmanı ve siyasi analist Hazem İyad, Ensaroğlu Hareketi'nin tehditlerinde ciddi olduğunu ve bu adımın Amerika üzerindeki baskıyı da artıracağını söyledi. İyad, Yemen Ensaroğlu Hareketi'nin Kızıldeniz'de askeri operasyonlarını yeniden başlatma kararının son derece ciddi olduğunu belirtti. Ensarullah'ın daha önce de açıklamalarına eyleme geçirdiğini vurgulayan uzman, bu hareketin ilan ettiği hedeflere ulaşmak için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca Ensarullah'ın bu kararı açıklamasındaki temel amacın önümüzdeki günlerde Kızıldeniz'deki askeri hareketliliğine meşruiyet kazandırmak olduğunu belirtti. analiz, Ensarullah'ın bu tehditlerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı ile uyumlu olduğunu ve mevcut durumu derin bir strateji ile yönettiğini gösterdiğini söyledi. Öte yandan İsrail rejimine bağlı 24. Kanal Yemen'in Gazze'ye destek amacı ile İsrail'e yönelik saldırılarını yeniden başlatacağını duyurdu. Bu raporda Amerika ve İsrail'in ortak değerlendirmelerine göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürmesi halinde Yemen güçlerinin işgal altındaki topraklara yönelik saldırılarını yeniden başlatacağı bildirildi. İsrail rejiminin Batı Şeria'daki zulmü devam ediyor. Bu rejim Cenin mülteci kampına yönelik yeni saldırılarında şu ana kadar 480 evi yıktı ve yaklaşık 18 bin Filistin'i yerinden etti. Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik işgalci İsrail ordusunun 49 gündür süren saldırıları devam ederken, Filistin'e direnişçilerin işgal edicilere karşı mücadelesi de sürüyor. Yerel kaynaklara göre işgalci İsrail askerleri bu sabah El Halil'in kuzeyindeki Beit Ummar kasabasına saldırarak iki Filistin'i vurdu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin El Halil'deki El Ehli Hastanesi'ne baskın düzenlediğini, güvenlik kameralarının kayıtlarını gasp ettiğini ve hastane çalışanlarını gözaltına aldığını açıkladı. Bu sabah Siyonist yerleşimciler işgal ordusunun koruması altında Nablus'un doğusundaki bir camiye baskın düzenledi. Filistinliler camide teravih namazı kılarken saldırıya uğradı. El-Aksa şehitleri Tugay'ı ve Nablus Tugay'ı İsrail işgal güçlerine karşı direnişin devam ettiğini ve Nablus'un doğusundaki çarşı bölgesinde işgalcilere yönelik silahlı saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada işgal güçlerine kesin zayiat verildiği bildirildi. Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçleri, Cenin mülteci kampında iki Filistin'i gözaltına aldı ve işkenceye maruz bıraktı. Aynı zamanda Türkerem ve Nur Şems mülteci kamplarında saldırılar devam ediyor. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Cenin'in Berkin köyüne girerek baskınlar düzenledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran ve Irak'ın yakınlaşma unsurları iki ülke arasındaki artan ilişkiler için uygun zemin başlığı altında. İran ve Irak arasındaki ilişkiler sadece ikili ilişkilerle sınırlı değildir. Aynı zamanda bölgesel dengelerin şekillendiği bir merkez niteliğindedir. Bu ilişkilerin akıllıca yönetilmesi onları bölgesel barış ve güvenliğin temel unsurlarından biri haline getirebilir. İran ve Irak ortak dini, kültürel ve coğrafi bağlara sahip iki komşu ülke olarak uzun yıllara dayanan ilişkileriyle karşılıklı ilişkilerin artması için uygun bir zemin oluşturmuştur. Parsü'de Merhabar Ajansı'na dayandırdığı haberine göre İran ve Irak arasındaki ilişkiler yalnızca modern döneme veya Saddam sonrası sürece özgü değildir. Tarihsel, dini, ekonomik ve coğrafi ortaklıklar iki halkı birbirine sıkı sıkıya bağlamış ve her düzeyde derin ilişkilerin oluşmasını sağlamıştır. Saddam sonrası dönemde Tahran, Irak'ın siyasi sahnesindeki en önemli aktörlerden biri olmuş ve bu ülkenin siyasi istikrar sürecinin destekçilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Her iki taraf da bolumlu ikili ilişkileri bölgesel istikrarı güçlendirmek ve terörizm ile yabancı müdahaleler gibi ortak tehditleri azaltmak için kullanmaya çalışmaktadır. İran ve Irak, aşağıdaki unsurlara dayanarak yakınlaşma açısından çeşitli ortak noktalara sahiptir. Ekonomi ve ticaret. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında yaklaşık 13 milyar dolara ulaşmıştır. Irak hala İran'ın en büyük petrol dışı ihracat pazarı konumundadır ve bu ticaret hacminin 20 milyar doların üzerine çıkma potansiyeli bulunmaktadır. halklar arasındaki sosyal ilişkiler, iki ülke arasındaki bağların gelişmesindeki en önemli unsurlardan biridir. 2024 yılında 4 milyondan fazla İranlı kutsal mekanları ziyaret etmek için Irak'a giriş yaparken, 2,7 milyon Irak vatandaşı da turizm ve dini ziyaret amacı ile İran'ı ziyaret etmiştir. Bu rakam İran'daki toplam yabancı turist sayısının da %47'sini oluşturuyor. Eğitim ve akademik işbirliği şu anda 90 binden fazla Iraklı öğrenci İran'da eğitim görmektedir. Ve bu rakam İran'daki uluslararası öğrencilerin büyük bir kısmını oluşturuyor. Ayrıca 4 büyük İran üniversitesi Irak topraklarında şube açmıştır. Bu akademik ilişkiler yalnızca İran'ın kamu diplomasisini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda İran kültürel değerlerini, bir İslam devriminin ideallerini Irak'taki entelektüel kesime yaymaktır. Bu kapasitenin 150 bin öğrenciye kadar genişletebileceği öngörülmektedir. Sahte ikilikler ve bölgesel politikalar. Bölgede Şii Sünni veya siyasi İslam seküler yönetim gibi sahte ikilikler oluşturulsa da bölgesel ülkelerin dış politikaları iki temel yaklaşıma ayrılmaktadır. Bölgesel işbirliği fırsatlarına odaklanan politika, bölgeye yabancı güçlerin müdahalesine dayanan politika. Bu bağlamda İran ve Irak'ın bağımsız ve yerli politikalar benimsemesi, iki ülkenin daha fazla yakınlaşmasına ve bölgesel uyuma katkı sağlayabilir. İmar ve inşa projeleri, IŞİD'e karşı zaferin kazanılmasının ardından Irak'ta siyasi ve güvenlik istikrarı güçlenmiş, petrol ihracatının artışıyla ekonomik koşullar iyileşmiştir. Bağdat yönetimi altyapıyı yeniden inşa etmek ve vatandaşları yaşam standartlarını yükseltmek için geniş çaplı projeler planlamaktadır. İran savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde kazandığı tecrübeler ve güçlü sanayi kapasitesi sayesinde bu sürece önemli katkılar sağlayabilecek bir aktör konumundadır. Muhterem dinleyiciler, bu akşam ikinci ve sonuncu siyasi yorumumuz Batı çöküşüne mi tanık oluyor başlığı altında. Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya'ya yakınlaşarak yarattığı deprem, Amerika ve Avrupa'nın birliği hakkında çeşitli analizlerin gündeme gelmesine yol açtı. Trump, Ukrayna hükümetinin ve Avrupa devletlerinin rolünü göz ardı ederek Rusya ile doğrudan müzakere etme yaklaşımı ile İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Atlantik'in iki yakasındaki ülkeler arasındaki ilişkilerin modelini sarsıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki yıllarda Avrupa ve Batı ülkelerde şekillenmekte olan yeni düzende Batı'nın liberal demokrasilerinin merkezi ve Batı karşıtı rejimlere karşı güçlü ve uyum içinde olacağına inanılıyordu. Ancak Donald Trump'ın Amerika'da iktidara gelmesi ve onunla aynı fikirde olan ekibinin politikaları bu inancın yanlış olduğunu gösterdi. The New York Times bu konuda yayınladığı son raporunda şunları yazdı. Donald Trump'ın Rusya'ya yakınlaşması ve uzun süredir devam eden müttefiklerini terk etmesinin ne kadar ileri gideceği henüz belli değildir. Ancak belki de Batı artık yol kolmuştur. New York Times yazarı Avrupa ülkelerinin yeni bir çağ ile mücadele ettiğini belirterek Amerika'nın artık müttefiklerine sırt çevirdiğini ve bunun yerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlaştığını yazdı. Raporda şu ifadeler yer aldı. Kendini terk edilmiş hisseden Avrupa, yeniden silahlanma görevinden dolayı endişeli ve Amerika'nın ideolojik değişiminden dolayı şaşkın durumda. Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa'nın yeniden inşası grubun başkanı Valeri Hayen şunları söyledi. Amerika etrafında barışın şekillendiği bir sütundu ancak artık birliği değiştirdi. Trump Putin'in propagandasını tekrarlıyor. Biz yeni bir çağa girdik. Amerika merkezli Foreign Policy dergisi Trump yönetiminin son hamlelerine atıfta bulunarak Trump yönetimi Transatlantik İttifakı ile ilgili yeniden değerlendirme yapmanın ötesine geçti. Artık Amerika Avrupa'nın düşmanı haline geldi dedi. Dergi ayrıca şunları ekledi. Trump Avrupa ülkelerini Amerika'nın en önemli ortakları olarak görmek yerine Rusya Devlet Başkanı'nı uzun vadede daha iyi bir seçenek olarak değerlendiriyor gibi görünüyor. Trump'ın Putin'e duyduğu sempati ile ilgili spekülasyonlar yıllardır gündemdeydi. Ancak artık bu duyguların Amerikan politikasını yönlendirdiği görülüyor. The New York Times yeni ortaya çıkan bu dönemde Batı kavramının belirsiz hale geldiğini yazdı. Uzun yıllar boyunca Avrupa ve Amerika arasındaki zaman zaman yaşanan şiddetli gerilimlere rağmen bu terim liberal demokrasi değerlerine bağlı bileşik bir stratejik aktörü temsil ediliyor. Trump'ın müttefiklerine karşı tutumundaki değişim en büyük kaybedene 8 yıldır Amerika güvenlik şemsiyesi altında olan Avrupa ülkeleri oldu. Ancak Avrupa devletleri iç sorunlarla Avrupa Birliği içinde güvenlik açısından kendine yeterli olma çabaları ile mücadele ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, dün akşam sohbetimizde gazeteci Sayın Erzan Dolapçı ile Amerika'nın son dönemde zorba politikaları ve bunu gündeme getirdiği çeşitli haberlerle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Bugünkü sohbetimizde yine bu politikaların İran İslam Cumhuriyeti üzerinde son günlerde odaklanması konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Dolapçı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bildiğiniz gibi İran'da önceki hükümet döneminde İran bir müzakere süreci yaşadı nükleer meselesi çerçevesinde. Amerika'da ve Avrupalı taraflar da bu müzakerede bir anlaşmaya vardı İran'la. Ancak Trump önceki hükümeti döneminde işe başladığında bu anlaşmanı tanımadığını ve aslında yırttığını kameralar önünde bağırarak söyledi. Ve şimdi yine bir müzakere teklifinde bulunuyor İran'a karşı. Ancak bu sefer bir tek nükleer meselesiyle ilgili değil, İran'ın savunma, efendime söyleyeyim, askeri gücünü bir tür zayıflatma ve sınırlandırma amacı ve maksadıyla yapılan bir anlaşmayı umuyor sanki Amerika. Şimdi bu girişimini nasıl değerlendirirsiniz Amerika'nın? İran'la ilgili siyasetlerini nasıl buluyorsunuz efendim?
Amerika'nın İran'la ilgili siyaseti yakın zamanda değil, ta İran devrimden bu yana adım adım hep İran'ı kararlı politikalarından caydırmak, Batı sistemin içine almak, İran devrimini yok etmek. Bütün stratejileri bu aslında. İran'dan daha ilk günden rahatsız oldular. İran devriminden rahatsız oldular. İran halkının o büyük ayaklanmasından rahatsız oldular. İran halkının o büyük kararından rahatsız oldular. O günden bu yana İran'ı kuşatmaya, yıpratmaya, ambargolarla içeriden çöktürmeye, kargaşalık çıkartmaya çalıştılar. Ben İran devriminde 79'da 14 yaşındaydım. O günden bu yana İran'ı yakından takip ederim. Ve o devrim günlerinde biz heyecanla o İran'daki coşkuyu yaşadık biz de. Amerika'nın kuklası Şah rejiminin yıkılmasından mutluluk duyduk. İran halkının o büyük ayaklanmasını destekledik ve o başarıya ulaştı. O günden bugüne de İran devrimini, İran'ı takip ederim bir gazeteci olarak da. Ve İran'ın dik duruşuna saygım var, hayranlık duyarım. Yani İran bağımsız, başı dik, onurlu bir politika gidiyor. Kendi kaynaklarını kendi kullanacak, halkının yararına İran gelişmeye, kalkınmaya çalışıyor. Ayrıca Amerika'ya, büyük güçlere karşı da dik duruyor ve direniyor. İran devriminden bu yana Amerika'nın İran'la neler yaptığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Biz de görüyoruz, takip ediyoruz ibretle. Şimdi en son Trump'ın ilk döneminde geldi. Bir anlaşma vardı, onu bozdu. Niye? Çünkü Trump'ın da diğer liderler gibi aşırı derecede İsrail merkezli bir politika gidiyorlar bölgede. İsrail'i korumak, kollamak, İsrail'i sopa gibi kullanmak. Hatta geçenlerde bir Amerikalı dedi, Orta Doğu'da 3-4 tane daha İsrail gibi devlet olsa biz çok rahat ederiz dedi. Bu çok anlamlı bir laf onlar için. Yani birkaç tane daha İsrail devleti istiyorlar. Orta Doğu'daki düzenlerinin kimsenin bozmasını istemiyorlar. İran bunu bozdu. İran'ın da kendini savunma stratejisi var. Savunma sanayini kurdu o büyük savaştan sonra. Ve adım adım bu noktaya geldi. Özellikle Gazze merkezi son 1,5-2 yıllık mücadelede İran'ın yine kararlılığını, direniş eksenindeki mücadelesini, desteğini görüyoruz. Bundan çok rahatsız oluyorlar ve tarihte ilk defa çok tarihi bir olay. İran 2000 kilometre oradan füzelerle İsrail'i vurdu. İsrail'in savunmasını yerle bir etti. İsrail'in tepesine İran füzeleri yağdı yağmur gibi. Bu çok tarihi bir olaydır ve İran'ın gücünü gördüler. Bu çok önemli. İran'ın gücünü gördüler. Yıllardır savunma sanayine yaptığı yatırımların sonucunu gördük hepimiz. İsrail'i hiç çekinmeden çok rahat bir şekilde cevabını verdi ve teknik gücünü gösterdi. Ve bunlar Batı, Amerika, İsrail İran'ın gücünü görmüş oldu ve bundan sonra bir siyaset belirleyecekler tabii. Bu nedir? Yine şey yöntem. Diplomatik yollarla, siyasi yollarla İran'ı etkisiz hale getirmek, işte masaya çekip gel anlaşalım, uzlaşalım deyip oyalamak ve kendi siyasetlerini dayatmak. Yine İran'a yapacakları, İran'dan istedikleri İran'ın kabul etmeyeceği şeyler. Yani egemenliğinden, devriminden, milli çıkarlarından vazgeç. Bizim çıkarlarımıza uy diyor Amerika. Bu kabul edilmez yani. İran birçok ülkedeki olan şeyleri istiyor İran. Nükleer silah peşinde değiliz ama nükleer teknolojiye ihtiyacımız var herkes gibi diyor. Bir gün petrol bitecek. İran'ın geleceğine bir yatırım nükleer enerji yatırımları ve buralarda anlaşma sağlanacağını sanmıyorum. Ayrıca İran içinde bir ikilik yaratmaya çalışıyorlar bununla. Gel anlaşalım, gel uzlaşalım. İran içinde de şöyle bir kesim var. İşte Amerika ile Batı ile uzlaşırsak daha iyi olur. Daha gelişiriz, daha kalkınırız, dünyaya açılırız. Amerika, Avrupa sana o yaptırımları uygulamış. Onları yumuşatacak olan onlar. Yumuşatmıyor ki. Senden taviz istiyor. Şey gibi kullanıyor, koz olarak kullanıyor ve senden taviz istiyor. Senin siyasetinden vazgeç diyor. Füze savunma sanayinden vazgeç diyor. Nükleer çalışmalardan vazgeç diyor. Bunu İran kabul eder mi yani? Ediyorsa buyurun edin. Ve buralarda devrimin ruhu büyük lider Ali Hamane ne diyor? Amerika'ya uzlaşılmaz. Doğru, tecrübe edinmiş o insan. Bugün 80 küsur yaşında, 39 doğumlu, 86 yaşında, Allah sağlık versin ve devrimden bu yana da tecrübesi var, birikimi var. Amerika'nın ne olduğunu öğrenmek istiyorsan Ali Hamane'ye soracaksın. Onun yaşadıklarını soracaksın. Kendi canıyla ödüyordu az daha. Suikast yapıldı biliyorsun 81 yılında. Canını zor kurtardı. Birçok arkadaşı şehit oldu o mücadelede. Ve Ali Hamane'nin dediği o. Tecrübeden kaynaklı olarak diyor ki Amerika ile uzlaşılmaz. Bizim milli çıkarlarımızdan taviz veremeyiz. Ve buralardan İçeride ikili bir siyaset yaratmaya çalışıyor, ondan yararlanmaya çalışıyor. İşte ılımlılar, bir şeyler, muhafazakarlar çekişmesiyle içeride bu rejime karşı bir muhalefet oluşturup kışkırtmak, kargaşalık çıkarmak ve İran'ı zayıflatarak masaya tutmak istiyorlar. Bu çok önemli. İran'ın buralarda geri adım atacağını sanmıyorum. Çünkü Amerika eski Amerika değil. 1979 devriminde ki Amerika'nın gücü bugün yok, yok, yok. Yani ondan sonra bütün açtığı savaşlarda, bütün her yerde geriledi. Ekonomide bir kere gerilediler. Yani 1950'lerde Amerika'nın dünya ticaretindeki payı %50 idi, bugün %15'lerde. Bu güçle mi Amerika dünyayı yönetecek, dünyaya meydan okuyacak yani? Olacak şey değil. Çin'le bile baş edemezler yani. Çin devasa bir güç. Ha bir de şunu yapmak istiyorlar. Bakın çok önemli Trump. Rusya yanlısı bir politika gidiyor ya, öyle gösteriyorlar ya. Aslında Rusya'yı Çin'den koparmaya çalışıyorlar. Çin'le stratejik ortaklıkları var ya.
Evet.
Şimdi İran'la da Rusya'nın stratejik ortaklığı var. Hı hı. Amerika şimdi şunu hedef alıyor. Çin'i yalnızlaştırmaya çalışıyor. Çin'i kuşatmaya çalışıyor. Çin'in yanındaki güçlü müttefiklerini ondan koparmaya çalışıyor. Rusya'yla bazı tavizlerle, işte Ukrayna Savaşı'nı bitirelim ayağıyla Rusya'yı Çin'den koparmaya, Batı'ya yaklaştırmaya çalışacak şimdi Trump.
Evet.
Bunda da başarılı olamayacak çünkü Ukrayna zaten yenilmiş bir güç. Yani onunla masaya ister otur ister oturma. Kendileri mecburlar. Çünkü finanse edemiyorlar artık. Ukrayna'yı finanse edemez. Ukrayna bütün silahını, parasını Amerika ile Avrupa veriyor. Onlar da bir işin sonuna geldi ve bu savaştan çok zarar gördüler. Avrupa çok zarar gördü. Bir kere Amerika'ya daha bağımlı oldu. Gazla, ticaretle, Rusya ile devasa ticaretleri vardı. O ticaret çok zayıfladı. Şimdi bunları telafi etmeye çalışıyor. Ayrıca İran'ın da Rusya ile Çin'le ilişkileri iyi olduğu için İran'ı da buradan koparmaya çalışıyorlar. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Buyurun.
Doğru. Çok teşekkür ederim Ercan Bey, bizim programımıza katıldığınız için. Sizi çalışmaya diliyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Saygılar.
Sağ olun. Diliyorum. Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist ve gazeteci Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini dinlerdiniz. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı zorba politikalar çerçevesinde gündemi değerlendirmeye çalıştık bugün sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir/temize de başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi Trump'ın İran ile anlaşmaya iyimser baktığını, Suriye'de Jolani yönetiminin sahil bölgesine giden yolları kapattığını ve İslam devrimcilerinin hükümet yetkilileriyle görüştüğünü aktarıyor. Keyhan gazetesi ise bu bağlamdaki haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi devlet yetkilileriyle yaptığı görüşmede bazı büyük güçlerin müzakere konusundaki ısrarlarının sorunları çözme amacı taşımadığını, aksine kendi isteklerini dayatmak için bir araç olarak kullanıldığını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti bu tür talepleri kesinlikle kabul etmeyecektir, dedi. Ayetullah Hameneyi, büyük güçlerin müzakere talebinin iyi niyetli olmadığını, asıl amaçlarının İran'a kendi isteklerini kabul ettirmek olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bazı zorba devletlerin müzakere konusunda ısrarcı olmalarının nedeni, sorunları çözmek değildir. Asıl amaçları güçlerini kullanarak kendi beklentilerini dayatmaktır. Ancak İran İslam Cumhuriyeti bu tür talepleri asla kabul etmeyecektir. İslam devrimi lideri Ayetullah Hameneyi, İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan'ın konuşmalarını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı. Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ifadeleri kapsamlı, iyi ve faydalıydı. Beni en çok etkileyen şey kendisinde gördüğüm yüksek motivasyon. Daha önce de kendisine söyledim. Bu motivasyon, bu inanç çok değerli. Biz yapabiliriz, kesinlikle başaracağız, takip edeceğiz. yalnızca Allah'a dayanacağız ve ondan başkasına güvenmeyeceğiz şeklindeki yaklaşımı takdir ediyorum.
Horasan gazetesi, Irak Asaib Ehli Hak Partisi Genel Sekreteri Kays Hazali'nin Suriye'de Şiilerin katliam meselesine uluslararası toplumun giriş yapmasını istediğini, bu Musa Adası'nda yerleşim örneğinin sürdürülebilir iskan için bir model olduğunu, Afganistan'dan İran'a ilk şeker transit yükünün giriş yaptığını belirtiyor. İtilat gazetesi Suriye gelişmelerine yönelik Irak'ın tepkisini verdiği haberinde şunlara yer veriyor.
Irak Başbakanı'nın siyasi danışmanı Suriye'deki Golani yönetiminin baskıcı eylemlerinin artmasına tepki göstererek uluslararası sessizliğin bu suçların devamını teşvik ettiğini belirtti. Irak Başbakanı'nın siyasi danışmanı Fadiel Şemmari, Golani yönetiminin baskılarının artmasıyla ilgili olarak şunları söyledi. Suriye'deki şiddet, uluslararası sessizliğin gölgesinde masumların canını almaya devam ediyor. Siviller katliamların, yıkımın ve zorunlu göçün en ağır bedelini ödüyor. El-Şemmari ayrıca çatışmaların devam etmesi ve adil çözümlerin bulunmaması durumunda uluslararası sessizlik nedeniyle bu felaketin büyüyeceğini ve şiddet yanlılarının daha fazla katliam yapmaya teşvik edileceğini vurguladı. Iraklı yetkili ayrıca bu mezhepsel bölünmelerin, vahşetin ve cesetlerin parçalanarak teşhir edilmesinin Ramazan ayında yani rahmet ve iyilik ayı olarak bilinen bir dönemde gerçekleşmesinin daha üzücüdür dedi.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi İslam İnkılabı rehberinin ormanların yok edilmesi ve tarım arazilerine dönüştürülmesiyle mücadele edilmesi gerektiğini buyurduğunu, Rusya'nın İran'da ticaret merkezi kuracağını, Arabistan'ın tarihi camileri geliştirme planı olduğunu belirtiyor. Cevan gazetesi ise İran, Türkmenistan ve Türkiye arasında gaz anlaşmasına değinerek şunlara yer veriyor.
İran Petrol Bakanı Türkmenistan gazının İran toprakları üzerinden Türkiye'ye nakledilmesi sözleşmesinin uygulanmaya başlandığını duyurdu. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat bu anlaşmanın önemine değinerek projenin İran'ın bölgedeki enerji merkezi konumunu güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu ve 14. hükümetin enerji diplomasisini geliştirme kararlılığını gösterdiğini söyledi. Daha önce Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan gazının İran toprakları üzerinden Türkiye ihracatının başladığını duyurmuş ve geleceği hakkında şunları söylemişti. Bu gaz ilk yılda 1 milyon 500 bin evin ihtiyacını karşılayacak ve yıl sonunda ithalat rakamını artırmaya çalışacağız. Bu şekilde 5 yıllık bir uzatma hedefliyoruz ve ardından orta ve uzun vadede hem iç tüketim için hem de Avrupa'ya ihraç etmek için Hazar Denizi üzerinden boru hatlarıyla gaz transferini takip edeceğiz. Türkiye'nin Türkmenistan Büyükelçisi Ahmet Demirok geçen Eylül ayında medyaya yaptığı açıklamada Türkiye'nin iç ihtiyaçlarını karşılamak ve Avrupa pazarlarına ihracat yapmak için önümüzdeki 20 yılda Türkmenistan'dan 300 milyar metreküp gaz ithal etmeyi planladığını söyledi. Demirok'a göre planın ilk adımı 2 milyar metreküp gazın teslimini içeriyor. Türkmenistan ve Türkiye 11 Şubat 2025'te Türkmenistan gazının İran üzerinden Ankara'ya nakledilmesi konusunda bir anlaşmaya vardıklarını duyurdular.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Fars Today yayınlarını canlı olarak arşivden istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretleniyor demeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetler ve duaların kabul görmesini niyaz ederek sizleri bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Evet değerli dostlar, şimdi Allah-u Teala katına ibadet ve itaat etme zamanı, mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bu ayda Yüce Allah'ın hayatımızda varlığını ve O'nun huzurunda olduğumuzu daha fazla hissedebiliyoruz. Evet, hepimiz Allah-u Teala'nın huzurundayız. Şimdi yüreğimiz, din ve imanımız, hayatımızın manası ayrı bir renge ve ayrı bir parlaklığa kavuşmuş ve yaşamımız ayrı ve sefa ve vefaya kavuşmuştur.
Mübarek Ramazan ayında her şey insanı İslami yaşam tarzına doğru yönlendiriyor. İslami yaşam tarzında ise birkaç nokta büyük önem arz eder. Bunlardan ilki zahiri amellerin yanında batınımızla da ilgilenmek, ikincisi bireye ve topluma bir arada önem vermek ve sonuncusu da bireysel ve sosyal işlerimizde düzenli olmaktır. Buna göre bugünkü sohbetimizde sözü edilen şu birkaç önemli noktayı açmak istiyoruz.
İslam dininde insanların iman ve inancı ile davranışlar arasında derin ve sıkı bağlar söz konusudur. Yani bir insanın Allah-u Teala'ya ve kıyamet gününe inandığı halde dini olmayan bir şekilde davranması mümkün değildir. Bu yüzden eğer biri amellerin batınını keşfettiği için ibadetlerin zahirine uymakta muaf olduğunu söylemesi asla kabul edilemez. Kendisi batını bakımından en üst derecelerde yer alan Allah Resulü hiçbir zaman amellerin zahirini terk etmez, bilakis vacipleri yerine getirmeye ve haramları terk etmeye herkesten daha çok özen gösteriyordu.
Amellerin batını ve hakikatini idrak etmek, mümin insanı amellerin zahirinden alıkoymaz. Nitekim dinin zahiriyle ilgilenmek de batınından gafil olmasına yol açmaz. Gerçekte amellerin zahiri ve batını bir hakikatin iki mertebesidir ve herhangi birini ötekiye göz önünde bulundurmaktan gözetlemek aslında bu hakikatin eksik idrak edildiğini ve tam olarak idrak edilmediğini gösterir.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Zahirin fesadı batının fesat durumundan kaynaklanır. Kim kendi batınını ve huyunu ıslah ederse, Allah-u Teala onun zahirini de ıslah eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Müslümanları salih amele davet ediyor. Salih amel ise sağlıklı inanç ve imandan kaynaklanan ameldir. Buna göre insanın inancı ve niyeti pak olmazsa pratikte hiçbir ameli salih amel sayılmaz. Demek ki salih olmak için sağlıklı inanç ve iman yeterli değildir ve bunun yanında tüm zaman ve mekan şartlarını gözeterek amelleri yerine getirmek gerekir.
İslami yaşam tarzında bir sonraki önemli nokta bireye ve topluma özen göstermektir. İslam dini sürekli ibadetlerinizi toplu halde ve cemaat şeklinde yapmanızı tavsiye ediyor. Hatta cemaatin sayısı 2 kişi olsa bile yapacakları ibadet bireysel ibadetten daha iyi ve makbul sayılır. Örneğin hac farizasının toplu halde yapılması veya namazın cemaat şeklinde kılınması İslam dininin üzerine vurgu yaptığı konulardandır. İbadetleri yerine getirirken düzenli olmak, özellikle sosyal cilvesi söz konusu olunca, İslam ümmetinden birlik ve vahdet içinde bir görüntü sunar.
Ya İlahi, Ya İlahi, İn ekun ahtatu, ev cevaztu kadri, fa'fu an zembi. وزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي.
Bu birlik ve vahdet müminlerin batınında da olması gerekir. Ancak bu kalbi birlik ve vahdet Müslümanların hepsi tek bir liderin velayeti altında olunca ve onun emirlerine uyunca hasıl olur. Kuşkusuz Müslümanların izleyeceği lider her türlü günahtan ve hasadan arınmış olması ve aynı zamanda dini ve ahkamını iyi bilmesi ve kendisi bizzat uygulaması şarttır. Bu lider ayrıca siyasi ve sosyal meseleleri iyi bilmesi ve zulme karşı çıkma cesaretine sahip olması gerekir. Böyle bir lideri izlemek, Müslümanların toplumunu İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhuri dinceye dek her türlü şerden koruyabilir.
İslam dininde birey ve toplum önemli olduğundan ve dini ve dünyevi gelişmeleri ve yücelmeleri de birlikte gerçekleşeceğinden, İslam dininin tüm ibadetleri de ister bireysel ister sosyal olsun bu kaideden müstesna değildir. Orucun bireysel boyutu daha önce de belirtildiği üzere insanın kendi kendini yetiştirmesi ve Allahu Teala ile olan ilişkisini düzeltmesidir. Ancak oruç ibadetinin sosyal boyutu, muhtaç insanların ihtiyacını idrak etmek ve sosyal adaleti inşa etmeye çalışmaktır. Müslümanlar açlık ve susuzluğa sabrederek geçim sıkıntısı yaşayan insanların halini daha iyi anlar ve buna göre Allahu Teala'nın da buyurduğu üzere onlara yardım etme işini daha iyi yürütür.
Müslümanlar mübarek Ramazan ayında iftar sofralarını kurar ve muhtaç insanlara bu ziyafete davet eder. Müslümanlar birbirinin destekleriyle borçlu insanların borcunu öder ve mali sıkıntı yüzünden hapse düşenlerin borçlarını ödeyerek onları ailelerine kavuşturur. Gençlere iş alanları açmak, bu ayda Müslümanların üzerinde durduğu bir başka yardımlaşma alanıdır. Müslümanlar böylece hem yaşadıkları topluma katkı sağlar hem Allahü Teala'nın rızasını kazanır. Demek ki Allahü Teala'nın rızasını kazanmak ve kendimizden hoşnut olmasını sağlamak, ruhbanlık ve inzivaya çekilmekle hiçbir alakası yoktur ve bilakis toplumun içine girmek ve faaliyet göstermekle mümkün olur.
İslam dini işlerde düzenli olmaya özel önem veren bir dindir ve tüm ibadetlerin yerine getirilmesi için özel zamanlar ve mekanları belirlemiştir. Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun kıbleye bakarak namaz kılar. Belli bir zamanda ve belli adaba uyarak hac farizasını yerine getirir ve belli bir zamanda hepsi aynı kuralların çerçevesinde oruç tutar. Müslümanlar mübarek Ramazan ayında güneş doğmadan kalkar, hafif bir yemek yer, ardından Allah'a ibadet eder ve sabah ezanından akşam ezanına kadar her türlü yemekten ve içmekten sakınır.
İslam dininde düzenli olmak çok önemlidir. Öyle ki İmam Ali Aleyhisselam hayatının son anlarında bile evlatlarını takva ve imana tavsiye ettikten sonra işlerde düzenli olmayı tavsiye eder. Kuşkusuz düzenli olmanın da bir zahiri ve bir de batını söz konusudur. İmam Ali Aleyhisselam Mısır'a atadığı valisi ve en yakın arkadaşı Maliki İşler'e yazdığı mektupta da ona işlerde düzenin batınına özen göstermesini, zamanı gelmemiş işleri yapmakta aceleci davranmamasını, yapılması gereken amellerin vakti geldiyse müsamahakarlık etmemesini, muğlak olan işleri yapma konusunda ısrarcı olmamasını, ancak yapılacak iş açık ve aydın ise yapmasını, özetle her işi yerinde ve zamanında yapmasını tavsiye ediyor.
Tüm bu anlatılan önemli noktalar, yani topluma ve sosyal ilişkilere bireysel konuların yanında özen göstermek, amellerin zahirinden başka batınına da önem vermek ve amelleri düzenli ve titiz bir şekilde yerine getirmek her zaman tüm ilahi dinlerin üzerine vurgu yaptığı noktalardır. Ancak ne var ki bu dinlerin izleyenleri arasında ifrat ve tefrite kaçanlar da olmuş ve bir takım sapmalara sebebiyet vermiştir. Belki de bu yüzden Allah-u Teala ahkamını emsalsiz olan İslam dini çerçevesinde insanlara hatırlatmıştır.
Her insanın ve her toplumun yaşam tarzı, inançları veya dünya görüşü ve yine bireyin ve toplumun önemsediği değerlerden etkilenir. Örneğin maddi dünya görüşü ve zevklere dayalı değerleri önemsemek belli bir yaşam tarzını geliştirir. Nitekim ilahi dünya görüşü ve saadet ve kemale dayalı değerler de kendine has bir yaşam tarzı oluşturur.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena.
İslami yaşam tarzının olmazsa olmazı ise Kur'an-ı Kerim'e alışmak ve ahkamını ve tafsirlerini titizlikle uygulamak ve ona göre yaşamaktır. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İslam dinini cihanşumul bir mektep olarak beşeriyete armağan ettiğinde, her daim konuşmalarında ve beyanatında Kur'an-ı Kerim'in güzel ayetlerinden yararlandı. Şirk, zulüm ve cahilliğin, kara bulutların beşerin yaşam semalarını kararttığı ve beşeriyeti çıkmaza sürüklediği bir dönemde insanlara karanlıkta yol gösteren ışık Kur'an-ı Kerim'in semavi ayetleridir. Kur'an-ı Kerim hayat veren öğretileri ile gönülleri fethediyor ve insanlara doğru yaşam tarzını öğretiyor.
Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim ile alışmanın en önemli ve en yüksek derecesi bu semavi kitabın talimine uymaktır. Kur'an-ı Kerim bireyi ve toplumu hidayete erdirmek üzere değerli ve yapıcı tavsiyeler ve talimi içerir. Bu tavsiyeler doğru okunduğu ve uygulandığı takdirde dünya bambaşka bir renge bürünür ve çirkinliklerden ve kötülüklerden arınmış olur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, herkesi Kur'an-ı Kerim'e amel etmeye davet ederek şu vurguyu yapıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'i amel etmenin, bu kitabın temeli ve ihya edilmesinin ekseni olarak kabul edecek olursak ve sadece tilavet edilmesi ve okunması ile sınırlı olmadığını anlarsak, o zaman toplumumuzu Kur'ani yapmalı ve amellerimizi de ona göre düzenlemeliyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanmalı ve vaatlerinin hak ve doğru olduğunu kabul etmeliyiz.
Evet, Kur'an-ı Kerim ta baştan birçok yönlü kazandı ve şimdi de insanlar hangi kesimden olursa olsun zamanını bu semavi kitabı tilavet etmek, ayetleri üzerinde düşünmek ve tefsir etmeye ayırarak ruhunu ve kalbini Kur'an-ı Kerim'in aydınlatıcı nuru ile aydınlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim bilginlerine göre beşeri toplum bu ilahi kitabın insanların ideal yaşamı için ne gibi mesajları olduğunu idrak edecek olursa herkes büyük bir şevkle bu kitaba yönelecektir. Umarız biz de bu bereketli ayda Kur'an-ı Kerim ayetlerinden etkilenerek İslami ve Kur'ani yaşam tarzına yönelir ve bu yolda adım atarız.
Şimdi gelin hep birlikte mübarek Ramazan ayının 10. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme ce'alni fihi minel mutevekkiline aleyk ve ce'alni fihi minel faizine ledeyk ve ce'alni إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatlara ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hazreti İsa Mesih'in dinine göre Hristiyanlık inançları yolunda canını veren insana şehit denir. İran'ın Ermeni toplumu 8 yıllık kutsal sanma yılları sırasında Hakk'ın batıla karşı mücadelesinde İslam mücahitleri yanında parlayarak bu savaş meydanında kahramanca bir duruş sergileyip kimileri şehit kimileri gazi veya esir oldular. Ermeni toplumu kutsal sanma döneminde 104 askeri ve sivil şehidini İslam İnkılabı ülkeye takdim etmiş. Bu sayıdan 4'ünün cansız bedenine hala ulaşılmamış. 143'ü gazi ve özgürlüğüne kavuşan esirlerdir. Bu kahraman mücadelecilere paralel olarak yaklaşık 30 Ermeni kadın, erkek ve çocuk zalimane bombardımanlar altında şehit olmuşlar. Böylesi fedakarlıklara benzer durum Asuri Hristiyanlar arasında görülüyor. Ermeni toplumundan yüzlerce gazi ve esirin ortaya çıkması ülkeyi savunmada dil, ırk ve mezhebin kriter olarak görmeyen bu milletin tek bir ad içinde kendi kimliğini ve ülkesini savunmasının destanıdır. İşte tüm bu anlatılanlar yetenekli ve yüce İranlı ruhun göstergesidir.
Ermeni şehit aileleri ve diğer mezhebi azınlıklar 8 yıllık kutsal savunma yıllarında kendi ciğerparelerini bu ülkeyi savunmak için diğer ailelerin evlatlarıyla omuz omuza savaş meydanına doğru gönderdiler. Bu vatan evlatları diğer Müslüman mücahitler gibi bu ülke toprağının bir karışını bile ecnebi eline düşmesin diye kendi canı ve malını feda etmiştir. Bir din adamı ve Tahran Ermeni Hilafet Konseyi üyesi olan Narsisyan şöyle diyor. Ülkemiz İran renkli çiçekler diyarıdır. Bu çiçeklerin çeşitli rengi de olsa bir yönüyle yani tevhidde birdir. Kavimler, lehçeler ve farklı dinlerden oluşan bu çiçekler ülkede hepsi yaşıyor ve vatanın tehlikeyle karşılaştığı takdirde vatan uğruna canlarını bile vermeye hazırdırlar. Yüce bir değere sahip olan şehadet tüm tevhidi dinlerde vurgulanmıştır. Örneğin Hristiyanlıkta ülkesi için kanını döken insana şehit denir. Ayrıca Hazreti İsa aleyhisselam kendi yarenlerine güzel bir buyruğunda şöyle okuyoruz. İnsanın kendi arkadaşları için canını feda etmekten büyük sevgi bulunamaz. Narsisyan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. Şehitler Hazreti İsa aleyhisselamdan aldıkları bu emri yerine getirdiler. Ve o yüce sevgiyle kendi canlarını verdiler ve böylece bu yolda kendi sevgilerini ispatlamış oldular. Şehitler şehadet yolundan giderek kendi ülkeyi, din ve Allah'larını ne kadar sevdiklerini ispatladılar ve dökülen bu kan bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlüğümüzün tohumu oldu. Şehitlerin namı bizi birleştiriyor.
Bir gün habersiz evlerine gelen aziz bir misafiri gören bu aileler şaşkınlık ve heyecan duygusuna kapıldılar. Zira bu misafirin bir gün onların yanında samimi bir şekilde oturması, onlarla çay, meyve ve tatlı yemesini ve hatıraları ve can fedakarlıkları gözden geçirerek sohbet etmelerine ve öyle şaşkınlık içinde onu misafir etmelerine bile akıllarının ucundan bile geçmezdi. Geçen sohbette İslam İnkılabı rehberinin Şehit Galvez Babumyan ailesiyle görüşünün bir parçasını anlattık. 30 yılı aşkın petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışan Galvez, inkılap ve grev sırasında öncüydü. Ülkenin kriz ve savaş koşullarında onun varlığı ve deneyimi ülkenin yönetimi ve borularda akan petrolün sürdürülmesi için gerekliydi. O ülkesini savunmak için ayağa kalktı ve bu yolda şehit oldu. Şehidin eşi şöyle diyor. Ayetullah Hamene'nin daveti üzerine onun kenarında mobilya üzerine oturdum. Bana şöyle sordular. Nasılsınız? İyiyim. Nerede şehit oldular? Ahvaz. Ne zaman? Savaşın 3. haftası 17 Mehr'de. Orada çalışıyor muydu? Evet.
Galvez'in işi ve kendisi hakkında konuşmak istiyorum ama asla yapamıyorum. Keşke bu kalbim biraz yavaş atsa. Rehberin yanında oturan iki erkeğin kim oldukları hakkında sorar. Biri şehidin kardeşiyim, diğeri de bacanağım diyor. Allah rahmet eylesin ve bu yeni miladi yılı ve Hazreti Mesih'in doğumunu size mübarek kılsın. Hepimiz teşekkür ettik. Hanımefendi, eşiniz ne iş yapardı? Petrol şirketinde görevliydi. Hava bombardımanı neticesinde şehit oldu. Şehidin kardeşi ve bacanağından ne iş yaptıklarını sordular ve daha sonra çocukları sorup soruşturdular. Burada yüreğim yarası kanıyor gibi oluyorum. Ben cevaben birisi üniversite öğrencisidir, diğeri de okula gidiyor. Rehberimiz çocukların ders ehli oldukları için sevindiler. Ben de gözaltı Galvez'in resmine bakıyor ve gülümsüyorum. Kız mı erkek mi? Biri kız biri erkek. Evde yoklar mı? Saat 7'de oğlum çıktı. Sizin geleceğinizi bilmiyordu. Bize bir şey söylemediler. Evet, dememeleri de icap ediyordu. Gülüyorum. Doğru diyorlar. Eğer biz kimin geleceğini söyleseydiler, tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız ve mahalle ahalisi bizim evde toplanmış olacaktı. Ben sözlerimin devamında çocukların cumartesi sınavları olduğu için arkadaşlarının evine gidip ders çalıştıklarını anlattım. Oğlunuz hangi bölümde okuyor? Tıp. İnşallah dersinde ve işinde başarılı ve iyi bir doktor olur.
Tahran Radyosu.
Boğazım düğümleniyor, ağlamamı görmelerini istemiyorum. Servis yapma bahanesiyle mutfağa gidiyor ve orada gözlerimi yağmasına izin veriyorum. Salonda Ermeni piskoposu ve Ermeni ve Süryani törenleri ve gelenekleri arasındaki fark hakkında konuşmalar devam ediyor. Biraz rahatlamak ve geri dönmek için bekliyorum. Ama rehberimiz bundan daha erken geri dönmemi istiyor. Pekala, bu hanım efendi gelsinler, şöyle otursunlar. Biz gitmek üzereyiz. Sürekli çıkıp dönüyorlar. Onlara bizim gitmek istediğimizi söyleyiniz. Çabucak kendimi toparlıyorum ve misafirlerin yanına gidiyorum. Çayı bir parça tatlı ile içmişler. Meyve getirmek istiyorum ama oturmamı söylüyorlar. Buyurun oturunuz. İkramla ve daha fazla zahmete gerek yok. Buraya gelişimizden maksat bir an olsun diye sizinle oturmak ve sizi teselli etmektir. Zaten işinizi bu ülkenin ülkeleri yolunda kaybettiniz. Biz size teselli vermekle mükellefiz. Böyle zahmete katlanıp ikramlıklarla uğraşmanıza gerek yok. Ben ve şehidin kardeşi rehberimizin bu kadar mütevazi ve sadeliğinden dolayı mahcup duruma düşüyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ben orada yokken sohbetin konusu ülkenin kiliselerine varmıştı. Ayetullah Hamine'yi İsfahan'ın Colfa bölgesinde gittikleri bir kiliseyle ilgili anısını anlatıyordu. Benim için çok tatlı geliyordu. Kendi kendime bu anının Farsça ve Ermenice olarak o kilisenin duvarlarına yazılması ne kadar güzel olur diye düşündüm. Efendimiz şöyle anlatıyor.
Colfa Ermenileri Kilisesi'ne gitmiştim. Kuma gittiğim ilk yıllarda. Sene 1337. İsfahan'a gittik, Colfa'ya doğru yola koyulduk. Orada iki kiliseyi ziyaret etmeye karar verdik. Birisi çok iyi ve büyük bir kiliseydi. Çanı kilise avlusunun ortasındaydı. Bu arada cenaze töreninin yapıldığı daha küçük bir kiliseye de gittik. İsfahanlı iki talebe arkadaşımızla beraberdik. Oraya gittik. Bir hademe vardı. İçeri girebilir miyiz diye sorduk. O da olur dedi. O etkinliğe katılan üç talebeydik biz. Gidip oturduk. Töreni neredeyse başından sonuna kadar izledim. Orada birçok kilise var. Galvez'in kardeşi orada 12 kilise olduğunu ve büyük dedikleri kilisenin merkez kilise olduğunu açıklıyor. Peki hanımefendi, Allah size sabır ve mükafat versin ve çocuklarınızı iyi yetiştirmenizi ve onları verimli, büyük ve değerli insanlar haline getirmenizde size başarı nasip etsin ki size olan sevgileri ve vatana hizmetleriyle babalarının yerini alabilsinler. İnşallah muvaffak olursunuz. Rehberimizin duasını çok sevdiğim ve kalbimde amin diyorum.
Rehber Hamene'yi bizimle vedalaşmak için yerinde kalkıyor. O kadar sade ve alçak görünlüydü ki tüm bu utanç ve ıstırap duygusu yavaş yavaş kalbimi terk etmeye başladı. Ve şimdi kalbim sakin ve hafif atıyor. Bu misafirliğin devam etmesine ve rehberimize Galvez'in ahlak ve vicdanından bahsedip oğlumuz Varuja'nın babasına olan benzerliğini anlatmak istedim. Ama daha fazla zaman yok. Ayetullah Hamine'yi ayrılıyor. Ona birkaç kez teşekkür ediyorum. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Hiçbirimiz birkaç dakika önce İran rehberinin burada yanımızda oturup çay içip konuşuna inanamadık. Çantamdan küçük bir fotoğraf çıkarıp koltuğa oturup onu izliyorum.
Dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.